Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bundan önceki sohbetimizde sizlere Hac suresini anlatıyordum. Bu surenin 35. ayet kerimesine kadar gelmiş idik. İnşallah bugün de 35. ayetten itibaren sizlere anlatmaya devam edeceğim. Bundan önceki ayeti kerimede Rabbimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ederek şöyle demişti hatırlarsanız, Allah önünde kibir ve gururu bırakıp tevazuyu seçenler ve dolayısıyla kendilerini Allah'ın hizmet ve kulluğuna adamış olanları, Allah'ın emirlerine samimiyetle boyun eğenleri, ey Peygamberim müjdele demiş idi ki, o böylesine Allah'a teslim olmuş olan insanların da bir takım özelliklerin var olacağından bahsederek, onlar ki اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, onlara Allah'ın adı anıldığı zaman, Allah'ın ismi anıldığı zaman, Allah ve Peygamber'in sözlerinden bir şeyler kendilerine aktarıldığı zaman, o insanlar hemen kalplerinde bir ürperti, kalplerinde bir titreme, Allah'ın emirlerine karşı bir haşyet oluşu verir. Daha başka bu insanlar ne yaparlar? Ve sabirine ala ma esabehum, Allah'ın kader kitabı içerisinde yazmış olduğu zaman zaman başlarına gelen bela ve musibetler karşısında da acı olaylar karşısında da bunlar hepsi her biri tabii ki bir imtihan nedenidir. Bunlara da sabırlı davranırlar. Bunun Allah'tan geldiğini bilirler, inanırlar. Ve Rabbinin kendisini bir imtihan sebebiyle, bazen zenginlikle, bazen yoklukla, bazen mal eksikliği, bazen can eksikliği, bazen meyve eksikliğiyle Rabbimizin kendisini imtihan ettiğini düşünerek bu olay karşısında sabırlı davranır. Vel mukîmis salâti ve de bu Müslüman Allah'ın peygamberi vasıtasıyla kendisine müjde diye müjdelemesini istediği Müslüman, namazı da hayatına hakim kılar. Namazı hayatının bütün bölümünde, hayatının bütününe, uyurken de, gezerken de, çarşıda, pazarda, evinde, dairesinde, odasında, iş yerinde, hayatının bütün bölümüne hükmeder, karışır, yönlendirir. Ve mimma razaknahum yunfikun, ve de bu müjdelenmiş olan Müslüman, Allah'ın kendisine rızık olarak verdiği şeylerden de bir başkasına infak eder. Fakirleri gözetir, yetimlere kucak açar, kimsesizleri kimsesiz bırakmaz, onların derdiyle dertlenir. Böyle bir hal üzere yaşamış olan Müslümanlar için Peygamberimize Allahu Teala onlara müjdelemesini haber verdi ve 34. ayetin sonunda ve beşiril muhbitin demiş idi. Muhbitin kelimesinde de işte biz şu anlamları görmüş idik hatırlarsanız, kendisini kibir ve gurura kaptırmadan kendisini Allah'a hizmet kuluna adayan ve emirlerine samimiyetle bağlanmış olan Müslüman. Devam ediyoruz. Bu ayet-i kerimeden itibaren وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. Allah-u Teala bu müjdelenmiş olan Müslüman için, kendini Allah'a teslim etmiş olan kul için bir başka özellik daha söyledi. وَالْبُدْنَ, kurbanlıklar, bunlar bazen büyükbaş hayvanlardan olabilir, bazen küçük de olabilir. Bu bir deve de olabilir, sığır da olabilir. Ce'allâhâ lekum, sizin için onlarda kıldık. Min şe'airillâhi lekum, onları da sizin için Allah'ın işaretlerinden saydık, o develeri de. Yani size Allah'ın emrettiği ibadet biçimlerinden, yapmamız gereken ibadetlerden sayıyor Rabbimiz. Bu kurban elbette ki sadece haçta kesilen kurbanlar değil, biraz sonra aktaracağız. Bizim bugün kurban bayramında Allahu Teala'ya ikram etmiş olduğumuz, Allah adına kesmiş olduğumuz kurbanlar da bir ibadet sistemi içerisinde yer aldığını, ibadet olarak telakki edilmesi gerektiğini de Rabbimiz bu ayet ile bize haber verdi ve dedi ki fiha hayır. Onda bir takım hayırlar vardır o kurban içerisinde. Bunlar gerek kurban kestikten sonra da hayır olabilir, kurban kesmeden öncesinde de bizim için onları kullanmamızda da birçok yönlerden onlardan yararlanmamızda da elbette ki hayırlıdır. فَذِكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ. Öyleyse siz onlar için bu hayır var dediği Rabbimizin bu kurbanlıkları, onlar ayakta dururlarken üzerine Allah'ın ismini anın ve bu şekilde kurban kesin onları. Allah adına kesin, Allah'ın ismini anarak kesin. Üzerine Allah'ın isminin anılması ifadesi, hayvanların üzerine Allah'ın ismi anarak kesilmesi gerektiği, çünkü eğer Allah'ın ismi anılmadan kesilecek olur ise, etlerinin yenmesinin haram olduğunu da biz bu ayet-i kerimeden anlayabiliyoruz. İslam hukukunda, üzerine Allah'ın ismi anılmaksızın hayvan boğazlanması gibi bir durumun asla mümkün olmadığını da yine biz bu ayetin anlamı içerisinde görebilmekteyiz. Hadislere göre ise kesildiği sırada hayvanların üzerine Allah'ın isminin nasıl anılacağını da değişik rivayetlerde peygamberimizden bize kadar ulaşmıştır. Bunlardan birkaç tanesini sizlere aktarmak istiyorum. Peygamberimiz kurban kesilirken Allah'ın isminin şu şekilde anılarak kesilmesini söylüyor. Birinci olarak şöyle bir rivayet var. Bismillahi Allahu Ekber. Allahümme minke ve leke. Allah'ın adıyla, Allah büyüktür, en büyüktür. Allah'ım bu sendendir, bu kesmiş olduğum kurban sendendir ve bu bana ikram etmiş olduğun, bana vermiş olduğun bu kurbanı ben sana tekrar veriyorum, tekrar sana sunuyorum demek ister Müslüman kurban keserken. İkinci bir rivayette var. Allahu Ekber, la ilahe illallah. Allahümme minke ve leke. Allah büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur. Yine bir önceki rivayette geçtiği şekliyle, Allah'ım bu kurban bana senden gelmiştir. Senin bana ikramındır ve ben de sana sunuyorum der Müslüman. Üçüncü bir şekilde de şöyle diyebilir, biraz daha uzunca. İnni veccehtu veçhiye lillezî fetaras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Yüzümü samimiyetle, ihlasla yeri ve gökleri yaratan Allah'a, yaratana döndürdüm ve ben ortak koşanlardan değilim der ve devam eder. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. La şerike lehu ve bidaleke ümürti ve ene minel müslimin. Allahümme minke ve leke. İnne salati namazım ve nusuki bütün ibadetlerim, kurbanla birlikte diğer ibadetlerim de, benim yaşantım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben onunla bu şekilde, yani Allah'a ortak koşmamam için emrolundum ve bu şekilde de Allah'a teslim olanlardanım. Allah'ım bu kurban senden bana ikramdır, bana gelmiştir ve bunu sana sunuyorum der Müslüman. Gerek bu duaları haçta olan Müslümanlar Mina'da kurban keserlerken söylerler ve gerekse de bugün kurban bayramlarında Müslümanlar kurbanlarını Allah adına keserlerken de Allah'ın ismi anarlar ve o şekilde keserler. Tabii ki Allah'ın isminin anılması sadece kurbanlarda değil, diğer normal zamanlarda da kesilecek olan hayvanlarda da Allah adına Allah'ın ismi anılarak kesilmesi gerekir. Başka ayet-i kerimelerde zaten bunu Rabbimiz, bunun böyle olması gerekli olan bir emir olduğunda bizlere hatırlatıyor ve diyor ki, Allah'ın ismi anılmaksızın bile bile kasten normal olarak eti yenen bir hayvanın kesilmesi esnasında eğer onun üzerinde o hayvan kesilirken Allah'ın ismini kasten terk edersek o etin de bir Müslüman için yenmesi yasak olan etler grubuna girdiğinde Cenab-ı Hak bize başka ayet-i kerimelerde zaten haber vermiş idi. وَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا Savaf ayetinde bir başka anlayacağımız kurban gibi bir olayda bile o ibadetin Allah adına yapılmasının gerekliliği vurgulanırken, hayatımızın bütün bölümünün de böylece hayatımızın bütün bölümüne, saniyesine, dakikasına, salisesine varıncaya kadar her bölümünün Allah için olması gerekli olduğunu da biz anlayabiliyoruz. فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ. İşte o hayvanın Allah'ın ismini andıktan sonra artık yanları üzerine düştükleri vakit, yani hayvan yanı düştüğü vakit demek, artık tamamen hayvanın kesilmesi ve de artık kanın akma durumunun bitmesi ve insanın artık ölüm gerçekleşmiştir. Bundan sonrasında artık yenebilir duruma gelmesi demektir. Ve idâ vecebet cunûbuha, o hayvanlar yan üzeri yatıp da tamamen öldükleri zaman ise, fekülû minha, ondan siz yiyin, yemenizde sizin, o kurbanlık hayvanların etlerinden sizin için yemenizde bir sakınca yoktur. Ve ed'imul kâni'a vel mu'terra. Bundan sonra da artık bu kurbanı sadece kendiniz için kesilmiş olan bir hayvan olarak görmeyin. Hem ihtiyacını gizleyene de verin. Böyle çıkıp da benim böyle bir ihtiyacım var, ben kurban kesemiyorum deyip, böylesi insanlar vardır içinizde, kardeşlerinizden, eş ve dostlarınızdan, hısım ve akrabalarınızdan. Elbette ki bunda da öncelik yakın akrabamızdan başlayacağız. Daireyi daha dışa doğru genişletmemiz gerekiyor. Böylesine ihtiyacı olduğu halde bunu açığa vuramayan, fakirliğini ar meselesi yapıp başkalarına anlatamayan fakirler vardır. Bunları siz araştırın, bunları bulun, bunlara yedirin, bunlara verin. Gizlemeyip dilenen fakirler de olabilir, bunlara da yedirin. Bunlar da sizden istedikleri zaman onlara da verin. كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. İşte bu hayvanları da Allah-u Teala şükredeseniz diye size boyun eğdirdik, sizin emrinize musahhar kıldık. Kurban kesilmesinin bir başka nedeni de böylece açıklanmış oluyor. Bu hayvanlar, onların bize boyun eğdirilmesi, Allah'a şükrümüzün bir göstergesi olarak kurban edilmeleri Allah tarafından istenmektedir. Yani bugün yeryüzü de zaten bizim emrimize musahhar kılındığını, Mülk suresindeki ayet-i kerimede de Rabbimiz öyle söylüyor. Zelûnan femşû fî menâkibihâ der. Bu yeryüzünü delil olarak, yani itaatkar olarak yaratmış olan Allah'ın bu yeryüzünün omuzlarına basarak yürüyün. Eğer yeryüzünün tamamı bize itaat etmemiş de sürekli sallanır olmuş olsaydı, insanlar yeryüzündeki yaşamlarının çok sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri de pek mümkün olmayacaktı. İşte bunun gibi Allah-u Teala da kurbanlıkları bizlere itaatkar kılarak onları biz kurban olarak kesiyoruz. Bundan dolayı da onların bizlere karşı aşırı bir tepkisi olmadığını da görebiliyoruz. Yani bugün o hayvanlar bize itaat etmemiş olsalardı, böyle bir duruma gelmiş olmaları, kurban edilmeye razı olmuş olmaları Allah-u Teala'nın sünnetullahına uygun olan bir davranıştır. Evet, kurbanlıklar konusunda da, kurban da, samimiyetimiz konusunda Allah-u Teala bizlere bir açıklama getiriyor. Diyor ki, dikkat edin ey Müslümanlar, ey inananlar. Siz kurban kesiyorsunuz. Bu konuda sizin etiniz veya kanınızdan benimle bir alakası yoktur. Fakat bu konuda sizin dikkat etmeniz gereken şey, bu konudaki kurban kesme niyetinizdeki Allah'la olan samimiyetinizdir, ihlasınızdır ve de samimiyetinizdir. Ve bunu açıklayarak şöyle der Rabbimiz, لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهُمَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Bilin ki, bu sizin kesmiş olduğunuz hayvanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin bu konudaki takvanız, samimiyetiniz, ihlasınız Allah'a ulaşır. Bu Allah'a ibadet için kesilen kurbanın en önemli şartı olarak bizlere sık sık hatırlatılan genel bir ilkedir. Yani bir insan, bir Müslüman kurban kesiyorsa mutlaka bu konuda dikkat etmesi gereken en önemli, en başta gelen şart, Müslümanın onun kanının ve etinin çokluğu veya azlığı değil, çok güçlü, kuvvetli, çok etli bir hayvanı kesenin belki o konudaki samimiyetsizliğinden dolayı Allah onun kurbanını kabul etmeyebilir de, fakat çok cılız, gücü ona yettiği için çok zayıf bir kurban kesmiş olan Müslümanın kurbanını da Allah-u Teala kabul edebilir. Birisinin çok kilolu bir hayvanı kesmiş olmasından onun çok sevaba gireceği, öbürünün de daha zayıf bir hayvan kesmiş olmasından onun da daha az sevaba gireceği düşüncesi yanlıştır. Bu konudaki bizim hayvanın etinin çok olması veya az olması değil, Bizden istenilen şey o konuda Müslümanın Rabbinin emri karşısında göstermiş olduğu ihlastır, samimiyettir. Daha önceki peygamberlerimizin hayatında da bunun zaten örneklerini görebiliyoruz. Allah-u Teala'nın Adem peygamberimizin iki çocuğundan kurbanlık istemiş olması, birisinin kurban kesme konusundaki gevşekliği, samimiyetsizliği, ilkesizliği, diğerinin ise Allah'ın emri karşısındaki samimiyeti hemen Allah emretti diye o emri yerine getirivermiş olması, Allah-u Teala tarafından birinin kurbanı kabul edildiğine, diğerinin kabul edilmediğine de açıkça beyan edilmişti. İşte bugün bizim kestiğimiz kurbanlar da Allah tarafından niyetimize göre muamele edildiğini bilmeliyiz ve bunu da gerçek bir madde olarak karşımızda, gerçek en önemli şart olarak gündemimizde almalıyız. Bir kurban ancak ve ancak samimiyet ve takva ile kesilmişse Allah tarafından kabul edileceğini bilmeliyiz. Burada ancak takva ile kesilirse kabul edileceğinin Allah tarafından bildirildiğini görmekteyiz. Ve Allah-u Teala onun içinde onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat onların bu konudaki samimiyetleri, takvaları Allah'a ulaşır. Bu ayetle aynı zamanda cahiliye günlerinde Arapların kurban kestikten sonra kurban etleri Kabe'ye götürüp kanlarını Kabe duvarlarına bulaştırarak uyguladıkları bir yanlış bir adet vardı ki bu adette bu ayet-i kerimeyle, yani siz Kabe'ye değil bunun etini veya kanını nereye götürürseniz götürün, eğer bu konuda bir samimiyetiniz yoksa, bu konuda bir ihlasınız yoksa, bu kurban kesme konusunda siz işte Allah dedi diye değil de ya konu komşu kesiyor, ben de kesmem gereken bir şeydir, onun için keseyim, örf ve adet olarak bunu algılar, telakki eder de bundan dolayı kurban keserse bu kurbanda kabul edilmeyeceğini Allah-u Teala bize açıkça beyan etmiş oluyor. Kurban keserken dikkat etmemiz elbette ki çok önemli olan işlerden, belki de başta geleni bu şart olarak söylemiş idik. İşte Allah-u Teala bundan sonra da diyor ki kedalike sahharaha lekum litukebbirullaha ala ma hedakum ve beşiril muhsinin. Allah bu hayvanları böylece size boyun eğdirdi ki size yol gösterdiği için ona tekbir edesiniz, Allah'a büyükleyesiniz. Ey peygamber, sen de böylesine bir kurban kesen, Allah'ın dediği şekilde hayatını yaşayan, Allah'ın dediği şekilde kurbanda eti ve kanı konusunda nasıl peygamber yapmışsa, peygamber bunu nasıl uygulamışsa kendisine öylece uygulayan bu insanlar muhsin derecesine, ihsan derecesine ulaşmış olan insanlardır. Bunları da öylece müjdele dedi Allah-u Teala. Ayet-i kerime içerisinde geçen Allah'ı tekbir edesiniz sözcüğünden, bu hayvanların başkası adına değil Allah'a ait olduğu kabul edilip tasdiklenmemiz için kurban keserken Allah'a sözü olarak tekbir etmemiz istenmektedir. Kurban kesilirken söylenen sözlerden biri de şudur: Allahümme minke ve leke. Demin peygamberimizin hadis rivayetlerinde söylemiştik. Ey Allah'ım, bu hayvan sendendir, senindir ve senin içindir, sana sunuyorum derken Müslüman zaten bunun sahibinin, gerçek sahibinin kendisi olmadığını ve peygamberimizin hayatında da bunun örneklerini görüyoruz. Kendisinin olmadığını, Allah tarafından kendisine emanet olarak verildiğini ve bugün de ona ikram etmesi gereken yerde ikram ettiğini de biz böylece görmüş oluyoruz. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cabir bin Abdullah'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte kurban kesmeyle ilgili olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman kesileceğiyle ilgili olarak daha doğrucası bazı rivayetler var. Bunlardan bir tanesini Cabir bin Abdullah'tan rivayet ediliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bayram namazını kıldırınca bazıları onun kurban kestiğini sanmış ve gidip kurbanları kesmişlerdi de Peygamberimiz bunun üzerine şöyle dediği rivayet ediliyor: benden önce kurban kesenler yeniden kurban kessinler diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kurban elbette ki kesilmesi gereken bir ibadettir. Mutlaka yapılması gereken bir ibadettir. Bununla ilgili olarak birkaç rivayet size aktarmak istiyorum. Peygamberimiz şöyle diyorlar: Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadis-i şerif Ebu Hureyre'den, kesebilecek, kurban kesebilecek gücü olduğu halde kurban kesmeyen bayram namazında bize katılamaz. Yani o kadar önemli vurguluyor Peygamberimiz. Bunun Allah için yapılması gerektiğini vurgulandıktan sonrasında da kesebilecek gücü olduğu halde kurban kesmeyen bayram namazında bize katılamaz diyor Peygamberimiz. İbn-i Öber'den bir rivayet var. Bu da Tirmizi'de geçiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 yıl Medine'de ikamet ettiğini ve her yılda kurban kestiğini söylüyor İbn-i Ömer. Hazreti Enes radıyallahu an ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini bize aktarıyor. Bayram namazından önce kurban kesen bir daha kurban kessin. Bayram namazından sonra kesen ise doğru yapmış ve Müslümanların yoluna uymuştur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu hadislerden anladığımıza göre bütün Müslüman aleminde kutlanan kurban bayramı sırasında kurban kesmek Peygamberimizin bir sünneti olduğunu görüyoruz ve Peygamberimiz tarafından da emredildiğini biz anlıyoruz. Bu konuda tek ihtilaf var. Kurbanın kesmenin fıkhi anlamda vacip midir yoksa sadece sünnet mi olduğu konusunda bir takım fıkıhcılar arasında, fakihler arasında ihtilaf konusu olmuştur. İbrahim Nehai, İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Muhammed ve bir rivayete göre de İmam-ı Ebu Yusuf kurban kesmenin vacip olduğu görüşünü ileri sürüyorlar. Diğer taraftan İmam-ı Şafii Ahmet bin Hanbel ise bunun sadece sünnet olduğunu söylüyorlar. Süfyan-ı Sevri de kurban kesmenin bir kimsenin kurban kesmesinde hiçbir beis olmadığını söyleyerek aynı görüşü benimsediğini söylüyor. Fakat ne yazık ki günümüzde ne Kur'an'a ne de sünnete uymayan bazı kendilerince bilgili olduğunu zanneden Müslümanlar, eğer bütün Müslümanların icması olursa bayramda kurban kesme sünnetinin terk edilebileceği şeklinde bir görüş beyan etmektedirler ki bugüne kadar pek de muteber bir görüş olarak kabul görmemiştir. Ve bizim mezhebimiz olan İmam-ı Azam'a göre bunu kesmek vaciptir. İmam-ı Şafii'ye göre ise sünnettir. Ama İmam-ı Şafii mezhebinde de biliyoruz ki vacip diye bir kavram yok. Onların sünnet anlayışında da, yani bizim vacip anlayışımız da onların sünnet anlayışı aynı anlamdadır. Dolayısıyla onlara göre de bizim vacipten ne algılıyorsak, ne anlıyorsak onlar da böyle anlıyorlar. Onlar da bugün zaten yeryüzünde Şafii olan kardeşlerimiz de mezhep olarak Şafii'yi tercih etmiş olanlar da kurban kesiyor, kesmeye devam ediyorlar. Evet, bu ayeti kerimelerden sonra buraya kadar olan bölümde daha önce de bu surenin başlangıç kısmında da söylemiştik. Artık konu bir başka bölüme geçiyor ve bu ayet-i kerimelerden itibaren de Rabbimiz Müslümanlar için savaşma ayetinin izin verildiği bölümlere girmiş oluyoruz. Ve bu bölümden itibaren onlara tanık olacağız. Bugüne kadar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlara Allah-u Teala kendilerine yapılan zulüm karşısında savaşma izni verilmemiş idi. Demek ki durum ve strateji uygun olmadığı için, Rabbimiz bunu uygun görmediği için bu uzunca Peygamberimizin peygamberlik süreci, din anlatma, İslam'ı yayma süreci içerisinde Peygamberimizin Bedir Savaşı var biliyorsunuz. Mekke'den Medine'ye göç ettikten sonraki ilk yapmış olduğu savaştır. O zamana kadar Müslümanlara böyle bir savaşma izni verilmedi. Ve Peygamberimizden zaman zaman böylesine müracaatlar olduğu zaman da Peygamberimiz izin vermedi. Bu tamamen Allah'tan izin verilmedikçe yapılmaması gereken bir iş olarak görüldü. Bir görev olarak görüldü de. İşte bu ayet-i kerimeden itibaren anlayacağız ki, bundan sonraki ayetlerden itibaren anlayacağız ki Allah-u Teala Müslümanlara da böyle bir görevi yüklemeye başladı. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبِّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ Elbette Allah inananları savunur. Çünkü Allah hiçbir hainlik ve nankörü ne yapmaz? Sevmez dedi Allah-u Teala. Evet. Allah'ın seveceği insanlar bellidir, sevmeyecekleri de bellidir. Kur'an'ın bütünü zaten bu şekildedir. Allah kendisine inananları her zaman korumuştur. Tarihten böyledir. Hazreti Adem'den bizim peygamberimize gelen süre içerisinde tarihsel olarak baktığımız zaman bunu görebilmekteyiz. Peygamberimizden kıyamet kopuncaya kadar da böyle olacaktır. Allahu Teala her zaman için kafirleri, hainleri sevmediğini, inananları ise sevdiğini, inananları koruyup gözettiğini, kafirleri ise her zaman için kahhar ismiyle kahrettiğini, tarihte böyle oldu, bizim peygamberimizden önceki dönemlerde böyle oldu, bundan sonra da bu böyle olacaktır. Ondan sonrasında da burada geçen yudafi'u kelimesiyle ilgili olarak Arapçada iki şeyi ifade ettiğini görüyoruz. Bir, düşmanın saldırılarını savaşarak karşılık vermek anlamı var bu kelimede. İkinci olarak da düşmanla sadece bir kez değil, ihtiyaç ortaya çıktığı andan savaşmak. Bir kere değil, her zaman. Yani Müslüman eğer kafirle savaşması gerekiyorsa onu da yapması gerekir. Allah ne zaman küfürle İslam arasında bir çatışma olsa müminleri destekleyeceğini bu ayet-i kerimeyle temin etmiş oluyor. Bu müminleri savunmada yalnız kalmayacaklarını, bilakis Allah'ın onların yanında olacağını, düşmanın tuzaklarını boşa çıkarmakta ve saldırılarını savunmada onlara yardımcı olacağını söyleyerek müminlere cesaretlendirmiştir ve bu amaçla da bu ayet-i kerimin burada yer aldığını görebilmekteyiz. Bu ayet müminler için büyük bir cesaret kaynağı, çünkü onların kalplerini hiçbir zaman sağlayamayacağı bir güç ve cesaretle dolduruvermiştir. Böylesi Allahu Teala'nın kafirleri sevmediğini bildirmiş olması, müminleri de sevdiğini bildirmiş olması ve Allah'ın her zaman inananları savunacağını, koruyacağını, gözeteceğini, kollayacağını bildirmiş olması, işte Müslümanlar için olağanüstü bir motivasyon oluveriyor ve kafirler için de böyle bir kendilerini koruyacak, kollayacak, gözetecek birilerinin olmaması da onların kalplerinde her zaman için bir hüzün, bir ürperti oluşturdu. Peygamberimizden önceki peygamberlerimizin hayatlarına baktığımız zaman, bunu biraz sonra da zaten Rabbimiz ayetleri bize bildirecek, onlar ne zaman işte bu Allah bize ceza verecek diye zaman zaman bütün kafirlerin ortak olarak söyledikleri bir söylem vardı. Bu sözü söylediklerini her zaman o kafir grubu pişman olmuşlardır. Bundan sonraki peygamberimiz dönemindekiler de pişman oldular. Keşke söylemeseydik dediler. Bundan sonrakileri de ölecek. Ama esas pişmanlıkları Ya Rabbi ya leyteni küntü turaba diyecekler. Ya Rabbi keşke taş toprak olsaydık da bu azabı görmeseydik diyecekleri gün de onlar için yakındır inşallah. Udine lillezine yukatelune bi ennehum zulimu ve innallaha ala nasrihim lekadir. Kendileriyle savaşanlara savaşma izni verildi. Kendileriyle savaşılanlara, yani Müslümanlarla savaşan insanlara karşı Müslümanların da savaşmasına artık Allah tarafından izin verildi. Çünkü onlar zulmedilmişlerdir. Gerçekten zulme uğramışlardır. Ve şüphesiz Allah onlara yardım etmeye de kadirdir. Hicretten sonra Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinden sonra birinci yılında Zilhicce ayından itibaren savaşmaya izin verilen ilk Kur'an ayeti olduğunu görüyoruz. Daha sonra hicretin ikinci yılında Recep ve Şaban ayında da Bakara suresinin 190, 191, 193, 216 ve 244. ayetleriyle de savaş izninin verilmiş olduğunu görüyoruz. Ama ilk defa hicretin birinci yılında bu ayet-i kerime ile birlikte Müslümanlara artık savaş izninin verildiğini de görüyoruz. Allah yardım etmeye kadirdir sözüyle de emriyle de bu teminat o dönemde elbette ki savaş güçleri çok zayıf olan Medine'li Müslümanlara ve muhacirlere birlikte en fazla o gün için 1000 kişi vardı ki o gün çok zayıf olan, yani bütün Medine'de ve muhacirle birlikte en fazla 1000 kişilerdi Müslümanların sayısı. Böyle bir şey, yani Allah'ın onlara yardım etmeye kadir olduğunu duymuş olmaları o hem Medineli Ensar'ı hem de Mekke'den göç etmiş olan muhacirleri cesaretlendirmeler için gerekli olan bir sözcüktü. Allah da bunu böylece böyle bir tekeffülü söyleyiverdi. Diğer taraftan ise Kureyş'in gücünü büyüktü o günkü şartlar içerisinde. Diğer müşrik Araplar da o Mekkeli müşriklere destekliyorlardı. daha sonra bu destek grubu içerisine Yahudilerin de katıldığını görüyoruz. İşte bu nedenle, bu sebeple bu teminat o gün çok zaruriydi. Kafire yapılan tehdit de çok önemli. Çünkü bu onların az sayıdaki Müslümanlarla değil, Allah'la savaştıklarını söylemek demekti böyle bir sözcük. Şöyle deniyordu onlara, eğer istiyorsanız savaşa hoş geldiniz. Hadi bakalım, Allah'la savaşabilecekseniz savaşın, gücünüz, kuvvetiniz buna yetiyor mu diye Allah-u Teala onlara neredeyse bir meydan okuma yapıverdi. O Müslümanlar ki Allah'ın desteklediği, savunduğu, onlara moral verdiği Müslümanlar ki اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّنْ. Onlar sadece اِلَّا اَنْ يَقُولُوا رَبَّنَ اللّٰهِ, Rabbimiz Allah'tır dedikleri için yurtlarından çıkarılmışlardı bu Müslümanların. Tek şeyleri vardı, Rabbimiz Allah'tır demeleri. Allah'tan başka Rab olmayı terk edivermeleri, Müslümanların çektikleri zulümlerin sebebi işte bu idi. Bu zulümlerden birkaç tane örnek vermek istiyorum. Bu zulme katlanmış olan, o gün Müslümanların Mekke'de Medine'ye göç etme nedenlerinden birkaç örnek sahabenin yaşadığı. Hazreti Suheyb Rumi vardı. Medine'ye hicret edeceği sırada her şeyini kaybetmişti. Oraya vardığında üzerine giydiği elbiseler hariç hiçbir şey yoktu. Sahip olduğu her şey kendi emeğiyle kazanmış olmasına rağmen Mekkeliler onun tüm mallarına el koymuşlardı. Bir başka örnek, böylesi bir Müslüman işte Hazreti Suheyb Rumi Mekke'ye dışarıdan geliyor ve Mekke'de kendi el emeğiyle kazanmış olduğu parayı sırf Müslümansın, Mekke'de Medine'ye gidiyorsun diye, göç ediyorsun diye Mekkeliler bütün mal varlığına el koyuverdiler. Hazreti Ebu Seleme var. Karısı ve henüz memedeki çocuğuyla Mekke'yi terk edeceği sırada karısının ailesi zorla onu karısından ayırdılar. Daha sonra kendi ailesi de çocuğu karısının ailesinden aldılar. Böylece zavallı kadın bir yıl üzüntü ve hasret içinde yaşadı. Çocuğunu da kaybetmişti. Bir yıl sonra nasılsa bir şeyler yaptı, etti, becerdi de çocuğunu kurtardı ve tehlikeli bir yolculukla yalnız başına Mekke'den Medine'ye hicret etmişti. Bir başka rivayet var. Bir başka Müslüman, Ayyeş bin Rebi'a, Ebu Cehil'in üvey kardeşiydi bu Müslüman. Medine'ye hicret ettiğinde Ebu Cehil ve başka bir kardeşi onu takip ederek ona şöyle bir yalan söylediler. Annen seni Ayyeş görünceye dek güneşten korunmayacağına ve taranmayacağına dair yemin etti. Yani yıkanmayacağına dair yemin etti dediler. Bu yüzden bizimle Mekke'ye gidip annene görünmelisin. O zaman belki bu işten vazgeçer dediler. Ayyeş bu tuzağa kandı da Mekke'ye giderlerken kardeşleri Ebu Cehil ve diğerleri onu esir aldılar. Mekke'ye elleri ayakları bağlı bir şekilde sokup, ey Mekkeliler işte bu delileri böyle terbiye edip yola getirin dediler. Ayyeş bunun üzerine uzun süre bu durumda kaldı. En sonunda cesur bir Müslüman tarafından kurtarıldı da bu zulmün daha fazlasını kendisine tatbik edilmesine bu Müslüman engel oldu. İşte bu anlattıklarımız birkaç tane örnek bize ipucu veriyor ki sadece tabi bütün Müslümanların hayatında, o gün göç etmek zorunda kalan Müslümanların hayatında buna benzer örnekler hepsinde azmaya çok var idi. Biz 3 tanesini sizlere zamanımız nispetinde aktarabildik. Allah-u Teala işte onların oradan göç etme nedenleri sadece bir tek şey vardı. Rabbunallah, Allah bizim Rabbimizdir demeleriydi. Yoksa onların oradan oraya göç etme nedenleri ekonomik olarak onlara yaptıkları yanlışlıklardan dolayı değil, birisinin ırzına namusuna tecavüz etmişler bunlardan dolayı değildi. Onlar biliyorlardı ki bunlar çok samimi ve dürüst insanlar. Hayatlarında hiçbir zaman nankörlük veya yanlışlık görmemişler ama bir tek şeyler gördüler. Onlar diyorlardı ki Allah bizim Rabbimizdir diyorlardı. Bilal-i Habeşi'nin günlerce işkence görmesinin tek nedeni vardı, La ilahe illallah demesiydi. Bu söz de gerçi onları, kafirleri çok çok rahatsız ediyordu da, bunun için Bilal'e diyorlardı ki, şu kelimeden başka bir şey söyle, bu bizim tepemizi attırıyor diyordular da, Bilal de, sizi daha çok kızdırabilecek başka bir şey bilsem onu söylerim ama benim bildiğim sadece bu var diyorlardı. Evet. İşte bunları göz önüne alalım. Bir Müslümanın bir başka beldeden, bir beldeden bir başka beldeye göç etmesinin Mekke'den, anasından, babasından, malından, mülkünden hepsini bir anda silip atmasının tek nedeni vardı. Allah-u Teala'nın o Müslümanları artık buradan göç edin demeleri idi. Ve o Müslümanlar da oradan göç etmek zorunda kaldılar. Göç ettiler ama hiçbir zaman benim burada malım var, mülküm var, oğlum var, kızım var, annem var, babam var demediler. Ve bunların hepsini din uğrunda feda edebilecek kadar bir imana erişmişlerdi. Bu önemlidir. Bunu her zaman için gündemimizde ve de göz önümüzde bulunduralım. Hayata bakış açımızı, mala bakış açımızı, efendime söyleyeyim bizim aslında değersiz olan şeyleri gözümüzde büyüttüğümüz şeylere karşı hayata bakış açımızı, bunun bakışımızı göz önünde bulunduralım. وَلَوْ لَا دَفْءُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ ف۪يهَ اسْمُ اللّٰهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اِنَّ اللّٰهِ لَقَوِيٌّ عَز۪يزٌ. Evet, bu ayet-i kerimelerde Rabbimiz bizim için bazı ilkeler ortaya koyacak. Eğer Allah velev la olmasaydı, defullahi Allah'ın def etmesi olmasaydı, ennase ba'luhum bi ba'din, insanların bazısıyla bazı insanları def etmemiş olsaydı, oluyor ki bazı insanların tarih sahnesinde silinmesi de yine bir insan sayesinde çeşitli nedenler ortaya çıkıveriyor. Bundan dolayı da bir insan diğer bir insanı yok edebiliyor. Bir millet diğer bir milleti yok edebiliyor. Böyle şeyler olmasaydı diyor Allah-u Teala, لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ ف۪ي هِسْمُ اللّٰهِ كَثِيرًا. Allah bazı insanları diğerini def etmeseydi, içlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, havralar ve mescitler muhakkak ki yıkılıp giderdi. Yok olup giderlerdi diyor. Tarih sahnesine baktığımız zaman elbette ki bir takım ibadet edilen yerler var. Bunlar manastırlar var, havralar var, kiliseler var ve biz Müslümanların ibadet etmiş olduğu camiler var. İlahi kural olarak Allah-u Teala buralarda insanlar için bir ilahi kuralın, bir sünnetullahı ortaya koymaktadır. Allah hiçbir topluluğun, hiçbir grubun sürekli hakim durumda olmasına izin vermediğini görüyoruz. Her an bir grubu bir başka grupla Allah-u Teala def ediveriyor. Eğer böyle olmasaydı, sürekli hakim olan grup sadece siyasi ve ekonomik alanlarda karışıklık çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda ibadet yerlerini de yakıp yıkarlardı. Bu kurala Bakara suresinin 251. ayetinde Rabbimizin değindiğini görebiliyoruz. Bu manastırlar ve yerlerden bahsetmiş idik. Buralar işte Kur'an-ı Kerim'de geçen ismiyle savme, biye ve salavat dünyayı bırakıp kendilerini ibadete adayan kimselerin ibadet yerlerinin isimleri olduğunu görüyoruz. Böylesi yerleri. Ama bugün dünyada egemen olan insanlar var. İşte Allah zaman zaman Müslümanlar dünyaya egemen olmuşlar. Zaman zaman da Müslüman olmayan grupların egemen olduğunu görebiliyoruz. Konya'mızda bile yıllar öncesinde yapılmış olan Hristiyanlara ait olan kiliselerin, manastırların varlığını görebilmekteyiz. Ama Müslümanların egemen olmasından sonra şöyle veya böyle bir şekliyle terk edilmiş olan yerlere baktığımız zaman uzunca yıllar, 600 yıl gibi çok uzun bir zaman Müslümanların yaşadığı toprak parçaları üzerinde bugün Hristiyanlar hakim olmuşlar. Oralarda Müslümanlara ait olan ibadet yerleri tamamen yok olup yıkılıp tarumar edildiğini de görebilmekteyiz. Bu da Müslümanlarla Müslüman olmayan insanların tarihe bugün kendilerince çok önem verdikleri tarihsel kalıntılara, tarihsel binalara bakış açılarının ne olduğunu da bizlere bir ipucu verebilmektedir. İspanya'da 600 yıl Müslümanların egemeninde kalmıştır. Ama buralara bugün gidip bakıldığı zaman sanki 600 yıl Müslüman egemenliğinde kalmış olan bir belde, bir toprak parçası, bir arazi olarak görememekteyiz. Ama bugün Konya'mızda bile diyorum, Konya'mızda bile Müslümanların hakim olduğu birçok beldelerde Hristiyanlara ait olan mabetlerin yıkılmayıp ayakta kaldığını görebilmekteyiz ki bu da Müslümanlara, Müslüman olmayanların bu tarihi yerlere, tarihi binalara bile bakış açıları nasıl olduğunu gösterebilmekte, bir fikir verebilmektedir. Vele yensurannallahu men yensuruhu. Dikkat edin de Allahu Teala. Allah kendine yardım edenlere elbette ki yardım eder. Allah'a yardım edenler, insanlara tevhide çağıran, hak dinin doğruluğunun ikame edilmesi için çaba harcayan kimselerdir. Bu konuda Müslümanlar kendine emri bil maruf nehyi anül münker, yani iyiliği emredip kötülükten vazgeçirirlerse, böylesine bu insanlar Allah elbette ki böylesi davranan, böylesi bir hayatı yaşamaya çalışan insanlara Allah da elbette ki yardım edecektir. Zira o Allah, o Allah hiç unutmayalım. İnnallâhe le kaviyyun aziz. Muhakkak ki Allah çok kuvvetlidir ve yegane galip gelecek olan da, aziz olan, güç ve kuvvet sahibi olan da sadece ve sadece O'dur. اَلَّذ۪ينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ الصَّلَاةِ وَاَتُوا الزَّكَاةِ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ. Onlar ki, o müminler ki, Allah'ın kendisine yardım etmiş olduğu müminler ki, yeryüzünde iktidar oldukları zaman Allah tarafından kendilerine iktidar verildiği takdirde, böyle bir muktedir oldukları zaman ne yaparlar? Bir, namaz kılarlar. Namazı hayatlarına hakim olurlar. Zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülükten de vazgeçirmeye çalışırlar insanları. Böyle bir görev kendilerine Allah tarafından verilmiştir. Yani bu insanlar yeryüzünde iktidar oldukları zaman Allah'a yardım eden ve onun yardımını hak edenler doğru davranışta da bulunurlar, namazı kılar, zekat toplamak için gerekli düzenlemeleri yaparlar, yetki ve güçlerini iyiliği emir, kötülükten sakındırma yolunda da bu Müslümanlar harcarlar. Allah'ın yardım ettiği Müslümandaki özellikler işte bunlardır. Onlar ki işte böylesi bir görevi üstlenmiş olan insanlar içinde bütün işlerin sonu da Allah'a aittir. Allahu Teala yeryüzünde kime ne zaman iktidar vereceğine de karar veren sadece ve sadece Allah'tır. Zaman zaman dünya üzerinde Müslümanlar galip gelebilirler. Zaman zaman da Müslüman olmayanlar galip gelebilirler. Yani bu Allahu Teala'nın kendi takdirinde olan bir iştir. Kime ne zaman iktidar vereceğini sadece ve sadece Allah bilir. Orada yaşayanların kaderinin kendi ellerinde olduğunu ve bu gücü ellerinden alacak başka bir gücün var olmadığını zanneden güruha da Allahu Teala böylece cevap vermiş olmaktadır. Allah kendisinin her şeye kadir ve en güçlü olduğunu göstermek için olağanüstü bir şekilde iktidarı kuvvetli görünenden alıp zaman zaman güç size veriyor. Bunu da birçok kereler tarih içerisinde böyle şeyler olmuştur. Sadece Müslümanlar galip gelmiyorlar. Galibiyet ve mağlubiyeti Allah insanlar arasında dolaştırıp duruyor. Bazen Müslümanlar galip geliyor, bazen de Müslüman olmayanlar galip gelebilmektedir. Ama Müslüman olan şöyle bir şey olmuş olsaydı, yani insan sadece inanmış olmakla hep sürekli galip gelmiş olsaydı, o zaman dünyadaki bu imtihan dediğimiz olayı da pek anlamak mümkün olmazdı. Zaman zaman Müslümanlar ellerindeki imkanları kaybettikleri zaman bu durumlarda ne yapıyorlar? Allah'la olan bağları, Allah'la olan samimiyetleri, ihlasları nasıl olabilmekte? Yani sadece iyi günlerde mi Allah'ı Rab ediniyorlar? Kötü günlerde Allah'la olan bağlarında bir kopukluk meydana geliyor mu? İşte bunun için Allahu Teala bu galibiyeti ve mağlubiyeti kendi takdiri içerisinde zaman zaman değişik gruplara Allahu Teala'nın galibiyet ve mağlubiyeti verdiğini görüyoruz. Evet, bunun nasıl olduğunu da Rabbimiz işte bundan sonraki ayet-i kerimelerde bizlere anlatacak. Ve in yukezzibuke fakat kezzebet kablehum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme dönerek Allahu Teala diyecek ki, ey peygamberim, yalanlanmış olan, getirdiği risaleti yalanlanmış olan peygamber sadece sen değilsin. Senden başka, senden önceki gelmiş olan peygamberlerimiz de yalanlanmışlardı. Yalanlayanların akıbetleri helak oldu. Ey Mekke müşrikleri, eğer siz de peygamberimi yalanlarsanız siz de helak olacaksınız diyecek Allahu Teala. İnşallah onları da bir başka sohbetim sizlere aktaracağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.